Ayrım 30.
2. Mısıroğlu da iddiasını bir kaynağa dayandıramıyor çünkü bunlardan başka kaynak yok, muhayyilesini çalıştırmış. 3. Bu sahnenin uydurma olduğu ayrıntılardan da belli. A. Padişahlar tahta çıktıkları gün kılıç kuşanmazlar. Kılıç kuşanma töreni daha sonra yapılır. Nitekim Vahidettin de 4 Temmuz 1918'de tahta çıkmış ama kılıç kuşanma töreni 30 Ağustos 1918 günü yapılmıştır. Dipnot: Mufassal Osmanlı Tarihi 4. cilt sayfa 3574. Necip Fazıl Kısakürek, Vahidettin sayfa 107. Ali Fuat Türk geldi görüp işittiklerim sayfa 138-145. Kısacası Vahidettin'in tahta çıktığı gün kılıç kuşağında ifadesinin gerçekle de Osmanlı töresiyle de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Dipnot: İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Osmanlı Devleti'nde Saray Teşkilatı sayfa 189. M.Z. Pakal'ın 2. cilt sayfa 259. B. O tarihte padişaha daha hüngür hüngür ağlatacak bir durum da yok. Suriye ve Irak cephelerinde durgunluk sürüyor. Doğuda ise Osmanlı birlikleri dolu dizgin Kafkasya ve İran içine ilerliyorlar. Batıda da henüz yakın bir tehlike görünmüyor. Vahidettin'in ilk hattı Hümayun'u da ordu ve donanmaya beyannamesi de bu yüzden oldukça iyimserdir. Dipnot: Görüp işittiklerim sayfa 144, Simavi. Osmanlı Sarayı'nın son günleri sayfa 377. Vahidettin bu beyannamesinde Almanlardan kahraman müttefiklerimiz diye söz etmektedir. Yenilgi ve tehlike haberleri Eylül ortasından sonra yağmaya başlayacaktır. C. Mısıroğlu Yaver Ömer Paşa diyor. Doğrusu Ömer Yaver Paşa'dır. Hazret galiba bu sıralama yanlışı yüzünden adı Ömer Yaver olan paşayı padişahın yaveri sanıyor. Yaver olmadığı gibi kılıç kuşanma töreni sırasında ne sarayda görevlidir ne de hükümette. İzmir'de oturmakta olan emekli bir paşadır. İlk defa Ocak 1919'da yani kılıç kuşanma töreninden 4 ay sonra Tevfik Paşa'nın 2. hükümetinde Harbiye Nazırlığına atandığı için yollanan özel bir deniz aracıyla İstanbul'a getirilecektir. Dipnot: T.M. Göztepe, V.M. Gayyası'nda sayfa 89. General Allenby'nin saygısız davranışından dolayı nazırlıktan istifa eder. 31 Mart 1919'da Lütfi Simavi'nin yerine Başmabeyinciliğe getirilir. Ali Fuat Türk geldi görüp işittiklerim sayfa 180-201. Yeşke TKS kronolojisi sayfa 24. Vahidettin'in Başmabeyinciliğine ise 31 Mart 1919'da atanır. Yeşke TKS kronolojisi 1 sayfa 24. D. Hanedan ileri gelenleriyle başkatip, başmabeyinci, başyaver ile öteki saray mensupları ve devlet ileri gelenlerinin bulunduğu kurallı bir törende resmi görevi olmayan emekli bir paşanın padişahın yanına sokulup da kulağına bu tavrın padişahlık vekar ve mehabetine yakışmayacağı hususundaki niyazını fısıldaması ise hiç mümkün değildir. Dipnot: Görüp işittiklerim sayfa 144. Böyle bir masal yazarın Osmanlı saray teşrifatını da kılıç alayı törenini de hiç bilmediğini gösteriyor. Bu uydurmaları okuyup da inananlara ne yazık. Dipnot: Bu yanlışları yapan K. Mısıroğlu bir başka yazarı şöyle suçluyor. Mantığını bu derece zorlayacağı yerde biraz ciddi araştırmaya yönelse belki gülünç duruma düşmekten kurtulabilirdi. Biri çıkıp da bu yazarcıklara biraz tarih, biraz da hakikat sevgisi dersi verse acaba faydası olur mu, ne dersiniz? Sarıklı Mücahitler sayfa 34. Sahi ne dersiniz? K. Mısıroğlu'nun ve kopyacısı H.H. Ceylan'ın yazıları Vahidettin ve dönemiyle ilgili bir araştırma yapmadıklarını, olaylar sırasını bile bilmediklerini belli ediyor. Dipnot: Mütareke Acıları adlı bir kitapta da Vahidettin'in müşir üniformasını giyip işgalcilerin çaylarına, balolarına katıldığı gibi iddialar yer almaktadır. Bu da sırf Vahidettin'i kötülemek için uydurulmuş bir yalandır. Yüceltmeye çalıştıkları Vahidettin konusunda dahi bu kadar gevşek, üstünkörü, gelişi güzel davranan bu kimselerin Kurtuluş Savaşı hakkında ciddi bir araştırma yapmış olmaları düşünülebilir mi? Yapmadıkları için de rahat rahat uyduruyor, kaydırıyor, saptırıyor, gerçekleri alt üst ediyorlar. Bu tür tarih zati sungurluklarına çok tanık olacağız. Ali Nuri ve İ. Hakkı Oktay kardeşler de bu konuda bazı iddialar ileri sürüyorlar. İkisi de Tevfik Paşa'nın oğlu ve Vahidettin'in yaveri. İ. Hakkı Oktay ayrıca saray kurmay başkanı ve Vahidettin'in damadı. Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığına göre zaman zaman padişaha harita üzerinde askeri bilgi verdiğini anlatan Ali Nuri Oktay Bey, Vahidettin her zafer haberine alışı dışında şükür secdesine varmakta ve saadetinden uçmaktadır dermiş. Vahidettin sayfa 192. Dipnot. Büyük zafer sırasında başbakan olan Rauf Orbay anılarında şöyle yazıyor. Ordular durmadan düşmanı eze çiğneye ilerliyorlardı. Her tarafta sevinç içinde şenlikler yapılıyordu. İstanbul'da henüz işgal altında bulunmasına rağmen zafer müjdeleriyle yerinden oynamış, günlerdir bayram havasında yaşıyordu. Oradan aldığımız haberlerden mahalle aralarına varıncaya kadar bütün Türk semtlerinin bayraklarla donatıldığı, yalnız saray ile resmi dairelerin bu umumi şenliğe katılmadıkları anlaşılıyordu. Cehennem Değirmeni 2. cilt sayfa 84-85. Bu bilgiye inanmak çok zor. Çünkü 1. Başyaver Naci Bey 15 Nisan 1920'de damat Ferit'in baskısı sonucu görevden uzaklaştırılmış ve yerine Avni Paşa atanmıştır. Dipnot görüp işittiklerim sayfa 262-264. Sonuna kadar Vahidettin'e bağlı kalan Avni Paşa bile Necip Fazıl Kusaküre'ye Vahidettin'in her zafer haberi alındığında şükür secdesine kapandığından söz etmiyor. Dipnot, Necip Fazıl Kısakürek, Vahidettin sayfa 219-225. Refik Halit Karay diyor ki, Avni Paşa gurbette defter defter hatıralarını yazıyordu. O da fücceten sürgünde öldü. Acaba İstiklal Harbi'nin iç yüzü ve üç yüzü isimli hatıra defterleri ne oldu? Bir ömür boyunca sayfa 251. T.M. Göztepe, Avni Paşa'nın anılarının Mısır'da Mahmut Muhtar Paşa'nın mirasçılarında bulunduğunu ileri sürmektedir. V.M. Gayyası'nda sayfa 409. Dileyelim ki doğru olsun, bir gün ortaya çıkar, olayları bir de onun ağzından ve açısından dinleriz. İyi Hakkı Oktay da sadece sevindiğini kaydetmekle yetiniyor ki bu ifadenin de doğru olmadığını göreceğiz. Yan yadan Ankara'ya sayfa 388. 2. Saray Kurmay Başkanı İyi Hakkı Oktay saraydaki küçük kurmay teşkilatını ve Vahidettin'e askeri durum hakkında nasıl bilgi verdiğini anlatırken kardeşi Ali Nuri'den hiç bahsetmiyor. Yalnız yardımcısı Yüzbaşı Neşet'in Bora adını veriyor. Dipnot. Ali Nuri Bey ise şöyle diyor. Sultan Vahidettin beni sık sık huzuruna çağırır, dahili ve askeri vaziyetler üzerinde benden fikir alırdı. Taş basması büyük bir harita yaptırmıştım. Bu harita üzerinde kırmızı ve mavi iğne bayraklarla vaziyeti sultana izah eder ve askeri durumu gösterirdim. Vahidettin sayfa 153. Sayfa 347-349. Haklı. Çünkü Ali Nuri'nin asıl görevi Harp Akademisi'nde öğretmenliktir. Nitekim Ali Nuri'nin oğlu Şefik Oktay şöyle yazıyor. Babam Ali Nuri Bey bir taraftan Harp Akademisi'ndeki görevine devam ediyor. Diğer taraftan Sultan Vahidettin'in yaveri bulunuyor. Ayrıca da akşamları Alman firmaları ile mektuplaşıyor. Serbest iş hayatına atılmak için ilk denemelerini yapıyordu. Son Osmanlı Sadrazamı ve Oğulları 8. Bölüm Milliyet 28 Aralık 1988. Rauf Orbay'ın anılarından Genelkurmay'da çalıştığı anlaşılıyor. Yakın tarihimiz 1. sayfa 116-144. Yani pek gezegen biri olup ara sıra sarayda bulunmaktadır. İyi Hakkı Oktay 28 Ocak 1922'de milliyetçilere katılmak üzere kayınpederi Vahidettin'den ve eşinden gizli olarak Anadolu'ya geçip orduya katılacaktır. Yan yadan Ankara'ya sayfa 388-416. Dipnot. İyi Hakkı Oktay şöyle yazıyor. Ankara'ya geçip milli kuvvetlere katılacağımı eşim Ulviye Sultan'a açamazdım. Çünkü böyle yaptığım takdirde bu teşebbüsün padişahın dolayısıyla damat Ferit'in ve belki de İngilizlerin kulağına erişir hareketlerime mani olurlardı. Sayfa 413. İH Oktay'ın milli kuvvetlere katılması üzerine Vahidettin Ulviye Sultan'ı İH Oktay'dan boşatır. Tarih ve Toplum Dergisi sayfa 59'da boşanma ilamı var. Sayı 5 Mayıs 1984. 3. Bu hale göre Ali Nuri'nin ancak bu tarihten sonra Vahidettin'e zaman zaman askeri bilgi verdiği düşünülebilir. Ama İH Hakkı'nın ayrıldığı tarihten sonra da tek savaş ve zafer var. Büyük taarruz. Oysa Vahidettin bu zafer dolayısıyla şükür secdesine kapanmak bir yana, hükümetin ricasına rağmen milli orduyu kutlamamış, hükümetin kutlamasını da uygun görmemiştir. BTT'de Ekim 1967, Yeşke TKS Kronolojisi 1, 14 Eylül 1922 sayfa 194. Tersine bu zaferden dolayı büyük endişeye kapıldığını göreceğiz. 4. Zaten Vahidettin bile milli mücadeleyi ancak 1921 yılının sonuna doğru taraftar olduğunu ileri sürmektedir. Yani milli mücadele düze çıktıktan sonra 14. paragrafta açıklaması var. Ama bu ifadesinin gerçeklerle uyuşmadığını da belgeleriyle göreceğiz. Kısacası Ali Nuri'ninki gerçeklere denk düşmeyen bir yaşlı anısı. İleride bir anısını daha okuyacak, anılarını anlattığı sıradaki zihinsel durumunu daha iyi anlayacağız. İH Oktay da anılarında eski kayınpederine vefalı davranarak bütün kusuru damat Ferit'in üzerine yıkıp Vahdettin'i korumaya çalışmaktadır. Diyor ki, Sultan Vahidettin öyle sanıldığı gibi milli mücadelemizin düşman orduları tarafından yok edilmesini katiyen arzulamaz. Bilakis zaferi dört gözle beklerdi. Sayfa 388. 1. İHE Oktay Tarih ve Toplum Dergisi'nin yazarı Arı İnan'la Şubat 1975'te yaptığı ve banda alınmış bir konuşmasında ise şu anısını anlatıyor. Babam Londra konferansından İstanbul'a döndükten sonra Padişah Vahidettin, "Paşa ne yaptınız? Siz sözü Anadolu heyetine bıraktınız," dedi. Babam da, "Burada Anadolu İstanbul diye ayıracak bir şey yok. Biz hepimiz aynı memleketin çocuklarıyız. Eskiden padişahlar başa geçer ve düşmana karşı harp ederdi. Zat-ı şahanenize de bunu tavsiye ederim," demiş. Onun üzerine Sultan Vahidettin, "Ne dese beğenirsiniz. Ya Veliaht Abdülmecid yerime geçerse?" Yani Vahidettin tahtı düşündü, memleketi düşünmedi. Arı İnan soruyor ama öte yandan da Anadolu'daki memleketi kurtarma mücadelesini tasvip ediyordu. Doğru buluyordu diyordunuz. 96 yaşındaki İH Oktay şöyle bir cevapla işin içinden çıkmaya çalışıyor. Evet, acayip karakterli bir adamdı. Tarih ve Toplum, sayfa 58, 5. sayı, Mayıs 1984. 2. İH Hakkı Bey'in ne Vahidettin lehindeki sözleri gerçeği yansıtıyor ne aleyhindeki sözleri. Vahidettin milli mücadeleyi coşkuyla izliyor olsa hiç olmazsa hareketsiz kalır, karşı tavır almazdı. Tevfik Paşa gibi kapı kulu biri de padişaha öyle cevap veremez. Vahidettin gibi cin fikirli biri ise ya Abdülmecid benim yerime geçerse gibi pek ilkel ve çocukça bir mazeret ileri sürmez. Tevfik Paşa'nın Londra konferansında sözü Anadolu heyetine bıraktığı da doğru değildir. Dipnot: Tevfik Paşa'nın Londra konferansı sırasında kendisi konuşmayıp sözü milletin gerçek temsilcisi diyerek Ankara temsilcisine bıraktığı yaygın bir söylentidir ama tam bir masaldır. Söylentiye göre Tevfik Paşa Ankara temsilcilerini göstererek güya demiş ki, "Sözü milletin hakiki ve meşru temsilcilerine bırakıyorum." Ruşen Eşref Ünaydın, İstiklal Yılında, sayfa 76. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, sayfa 544. Meydan Larus, 1. cilt, sayfa 183. Doğrusu şu, Tevfik Paşa konferansta İstanbul hükümetinin görüşlerini açıklamış, sözünü üstü kapalı bir sitem kokusu da taşıyan şu cümleyle bitirmiştir. Sadeleştirerek, "Ankara Millet Meclisi tarafından seçilmiş ve o meclis adına söz söylemeye yetkili temsilcileri davet ettiniz. Size sunacakları önerileri açıklamaları için sözü kendilerine bırakıyorum." Ali Türk geldi, Mondros ve Mudanya Mütarekeleri Tarihi, sayfa 137. Ayrıca Bekir Sami Bey'in konferansla ilgili raporu, Atatürk'ün Dış Politikası, 1. yıl, sayfa 293. Söylediği bu ama efsane o günden bu yana sürüp geliyor. Mısıroğlu masalı iyice abartıyor ve Vahidettin'e de pay çıkarıyor. Azılı Türk düşmanı İngiliz başmurahhası Lloyd George, Kuvayi Milliyecilere haydutlar diye hücum edince, İstanbul hükümetinin murahhası Sadrazam Tevfik Paşa, "Gerçi ben burada Osmanlı murahhası olarak bulunuyorum ama memleketin asıl mümessili ve söz sahibi onlardır. Bizim kalbimiz de onlarla beraberdir," diyerek bu Türk düşmanını susturmuştur. Unutmamak gerekir ki Tevfik Paşa oradan Sultan Vahidettin'i temsil ediyordu. Kendisine bir ceza mı verilmiştir? Sarıklı Mücahitler, sayfa 87-88. Konferansa ne Lloyd George haydutlar demiştir ne de Tevfik Paşa o sözleri söylemiştir. Söylenmemiş söz için ceza verilir mi? Üstelik bir sadrazama nasıl bir ceza verilebilir ki? Ama Mısıroğlu bu söylenmemiş sözlere ceza vermediğini ileri sürerek Vahidettin'i şöyle övüyor. "Aziz okuyucu, başını iki elinin arasına al da ibret ve dehşetle düşün. Vatanın felaketi karşısında böyle vatanperverane hareket eden bu insan mı vatan hainidir?" Sarıklı Mücahitler, sayfa 88. Ben de diyorum ki, "Aziz okuyucu, başını iki elinin arasına al da ibret ve dehşetle düşün. Bunlar niye bu kadar masalcı?" Şimdi sıra Vahidettin'in vatanseverliği hakkındaki üçüncü ve en önemli iddiada. Milli mücadeleyi Vahidettin planlamış ve Mustafa Kemal'i yetki ve parayla donatarak Anadolu'ya yollamış. Bu bütün Vahidettincilerin ortak iddiası, daha doğrusu rüyası. Hanedana saygı duyanların son padişah Vahidettin'i hain sıfatından temizleme çabalarını anlıyorum. Eğer Vahidettin Mustafa Kemal İngiliz oyununun kurbanı olmuş ve hizmetleri örtbas edilmişse bu çabalara bütün yüreğimle katılırım. Başlangıçta da söylemiştim, amacım gerçeği savunmak. Ama söylentiye, dedikoduya, uydurma anılara, varsayıma ve sahte belgelere dayanılarak olsa olsa yöntemiyle, tahminle, ilhamla, ön yargıyla, teville, maksada, isteğe ve keyfe göre yazılan şeye tarih değil, masal bile denemez. Çünkü masal dahi kendi mantığı içinde tutarlı olmak zorundadır. Masal olduğu da başındaki tekerleme bölümüyle dürüstçe belli edilir. Tarihçi Fustel de Coulange, öğrencileri eski olaylar hakkında bir hüküm vermeye yeltendikleri zaman şöyle dermiş. Bir kağıt parçası, belge var mı? Başka söz dinlemem. Dipnot. Yahya Kemal Bey adlı Tarih Muhasebeleri sayfa 139. Bu cümle çağdaş tarih yöntemini de özetlemektedir. Bayidettinciler de bu son iddialarını kanıtlamak için bazı belgeler ve tanıklar gösteriyorlar. Gerçi şimdiye kadar ileri sürdükleri iddiaların tarih açısından hiçbir değer taşımadıklarını gördük. Ama bu sefer çok kesin konuşuyorlar. Söz gelimi GRYT ansiklopedisi bu konudaki belgelerin cerh edilmez, yani çürütülmez nitelikte olduğunu yazıyor. 1. cilt sayfa 10. İddiaları, tanıkları ve şu çürütülemez olduğu ileri sürülen belgeleri görelim. 6. Vahidettin ve Kurtuluş Savaşı. Bu konuda ileri sürülen iddiaları çeşitli başlıkları altına toplayarak sunuyorum. 6.1. Milli mücadeleyi ilk düşünen ve planlayan Vahidettin imiş. 6. Mehmet Vahidettin Han Anadolu'da milli bir kuvvet hazırlamayı düşünmüş ve bu kuvveti meydana getirmek için yakınında bulunanların telkiniyle yaverlerinden Mustafa Kemal Paşa'yı geniş bir yetki ve özel bir talimatla galip devletlerin İstanbul'da bulunan temsilcilerinin bilgisi dışında gizlice Anadolu'ya göndermiştir. Mevlanzade Rıfat Türkiye İnkilabı'nın iç yüzü sayfa 209. Bu konudaki birçok iddianın ilk kaynağı 150'liklerden ve birinci bölümde bazı marifetlerini öğrendiğimiz Mevlanzade Rıfat'ın 1929'da Halep'te basılan ve 1993'te Türkiye'de de yayımlanan Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı aleyhindeki kitabıdır. Yalan, yanlış ve martaval yığını bir laf çorbası. İki yanlışına değineyim. Mustafa Kemal galip devletlerin temsilcilerinin bilgisi dışında gizlice gönderilmemiştir. Dipnot, İngiliz Yüksek Komiserliği baş tercümanı Ryan anılarında damat Ferit'in bu atamayı kendisine bildirdiğini açıklamıştır. The Last of Dragomans, sayfa 131'den aktaran Ş. Turan, Türk Devrim Tarihi 1. sayfa 136. Bandırma gemisinin işgalcilerin kontrolünden geçtiklerini, yani gidişin gizlice olmadığını da Mustafa Kemal açıklamıştır. Atatürk'ün Hatıraları sayfa 125. Özet, Sevr Sulh Projesi teklifini alınca buna karşı ilk tedbirleri düşünüp planlayan, bunun için Mustafa Kemal Paşa'yı olağanüstü yetkilerle donatıp Anadolu'ya gönderen Sultan Vahidettin'dir. K. Mısıroğlu Sarıklı Mücahitler sayfa 33. Mısıroğlu Mevlanzade'nin iddiasını doğrulayıp süslemek isterken yine gerçeği ters yüz ve olaylar sırasında tepe taklak ediyor. Çünkü Mustafa Kemal İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılmış, Sevr Sulh Cephesi ise Osmanlı hükümetinin temsilcisi Tevfik Paşa'ya tam 360 gün sonra 11 Mayıs 1920'de Paris'e teslim edilmiştir. Yeşke TKS Kronolojisi 1 sayfa 103. Yunanların İzmir'e müttefiklerin izniyle bir çıkarma yapacakları hakkında söylentiler duyulmaya başlanmıştı. Sultan Vahidettin ufukta beliren korkutucu tehlikelere karşı Anadolu'da bir mukavemet, direniş hareketi düşünüp bunu tepesindeki işgal kuvvetlerine rağmen en dikkatli bir şekilde planladı. K. Mısıroğlu, Osmanoğullarının Dramı sayfa 79. K. Mısıroğlu ilk gerekçenin tutarsızlığını görünce yeni bir senaryo yazmak gereğini duymuş. Bu sefer devreye Yunan tehlikesini sokuyor. Ama ileride Yunan tehlikesini de kesinlikle ve üstüne bastıra bastıra reddettiğine tanık olacağız. Bu gerekçesi uydurma ve biri ötekini tutmaz iddiaların esin kaynağı Mustafa Kemal'in anılarında geçen bambaşka anlamdaki bir cümledir. Mustafa Kemal Vahidettin'in kuşku uyandıran bir sorusu üzerine şöyle düşündüğünü anlatıyor. Bu son cümle bende bir şüphe uyandırdı. Demek ki yarın padişahın öyle bir hareket yapmak ihtimali vardır ki ordunun vatanperver yani vatansever kumandan ve zabitleri müteessir olabilirler yani üzülebilirler. Zat-ı şahane yani padişah beni kandırarak vasıtamla yani aracılığımla onlardan emin olmak istiyor. Padişahın verilmiş bir kararı olmalıydı. Dipnot, Vahdettincilerin esinlendikleri bu cümle Atatürk'ün anılarının sel yayınları arasında Atatürk'ün bana anlattıkları adıyla yayımlanmış olan 1995 versiyonunda bulunmaktadır. Sayfa 92. Mısıroğlu Vahidettin'in aleyhinde olan bu son cümleyi Vahidettin'in bir planı olduğunu kanıtı diye kullanıyor. Bu sözler Sultan Vahidettin'in zihninde bir plan mevcut olduğunu gösteriyordu. K. Mısıroğlu, Lozan 1. sayfa 180, Hilafet sayfa 151. Vakkasoğlu da duraksamadan K. Mısıroğlu'nu izliyor. Dipnot, artık her Vahidettincinin yazdığını aktarmayacağım. Birkaç örnek vermekle yetineceğim. Çünkü hepsi biraz değişik ifadelerle aynı şeyi tekrarlıyor. Yani seri üretim. Bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın da hatıralarında anlattığı gibi bu görüşmeden önce padişahın verilmiş bir kararı vardır. Ve Vakkasoğlu Son Bozgun 1. sayfa 87. Ama Vahidettin'e o kadar yakın olan başkatip Ali Fuat Bey'in anılarında Vahidettin'in böyle bir kararı olduğunu belirten, milli mücadeleyi planladığı umudunu veren bir tek cümlecik, minnacık bir ipucu bile yer almıyor. Olsa yazardı. Zaten Vahidettin de bu iddiaları açıkça yalanlıyor. Bu bölümün 14. ve 15. paragraflarında açıklamalarını okuyacağız. Biz yine de hiçbir iddia gizli kalmasın diyerek iddiaları gözden geçirmeye devam edelim. 6.2. Vahidettin planının özü neymiş? Saray ve hükümet milli mücadeleye karşı görünecek, böylece İngilizler uyutulacakmış. Bunu Samiha Ayverdi tatlı tatlı şöyle açıklıyor. İstanbul ve Ankara iki hasım düşman pozunda karşı karşıya olacaktır. Bu oyun düşmana karşı Anadolu ile el ele bir siyasi komplo, bir ince politika olarak başlatılmış, padişah ve İstanbul hükümeti bu oyunu büyük bir ciddiyet ve teatral bir kudretle oynamışlardır. 3. cilt sayfa 191-193, ayrıca Kağan Mısıroğlu Osmanoğulların dramı sayfa 80. Ama o fetvalar, o isyanlar, o anzavur, o kuvayi inzibatiye, o idam kararları, o Yunanları desteklemeler, o milliyetçileri tepelemek için İngilizlere türlü türlü önerilerde bulunmalar, bunlarla ilgili binlerce belge, tanık, Vahidettin'in kendi itirafları filan nedir? Eğer bu bir oyunsa buna olsa olsa kanlı nigar oyunu denilebilir. Bu acımasız oyunun kanlı ayrıntılarını ileride okuyacağız. 6.3. Planın uygulamaya konulması. Bu konuyla ilgili iddialarda şunlar. 6.3.1. Mustafa Kemal'i Anadolu'ya göndermek için işgalcilerin gözlerini boyamaya yönelik göstermelik bir görev uydurulmuş. Bu görüşü ileri sürenler Mevlanzade Rıfat Türkiye İnkilabı'nın 300'ü sayfa 234, Kağan Mısıroğlu Sarıklı Mücahitler sayfa 48, Hilafet sayfa 154, GRYT Ansiklopedisi 1. cilt sayfa 167, H.H. Ceylan Büyük Oyun 1. cilt sayfa 24. Bu yazarlara göre 9. Ordu müfettişliği sırf bu amaç için kurulmuştur. Bütünüyle yanlış. O sırada orduyu mütareke koşullarına göre yeniden düzenlemek için çalışmalar yapıla gelmektedir. Mondros sayfa 255-263. Osmanlı Genelkurmayı ordu komutanlıkları kaldırıldığı için doğrudan Genelkurmaya bağlı durumda kalan 9. Kurul Ordu'yu kurulacak 3 ordu müfettişliği emrini toplamayı kararlaştırır. Dipnot 1. Kolordu Edirne, 25. Kolordu İstanbul, 14. Kolordu Tekirdağ sonra Bandırma, 17. Kolordu İzmir, 20. Kolordu Ankara, 12. Kolordu Konya, 3. Kolordu Sivas, 15. Kolordu Erzurum, 13. Kolordu Diyarbakır, 15. Kolordu 4, ötekiler 2 Tümenli'dir. Mondros sayfa 255-263.